Ayrım 7, sayfa 67. Tiyatro çadırından çıktıktan sonra ayaklarım geri geri gidiyordu. Derken gişe niyetine kullanılan masanın yanında kırmızı saçlı kadını gördüm. Sahnede giydiği kıyafeti çıkarmış, sokak elbiseleriyleydi. Üzerinde gök laciverti, uzun bir etek vardı. İlkel aşkımın, sahnede gördüklerimin ve rakının etkisiyle kafayı öyle bulmuştum ki şimdiyi yaşayamıyor, o anda kendimi ya geçmişte ya da kurmakta olduğum bir hayalin içinde sanıyordum. Üstelik her şey hatıralar gibi kopuk kopuktu. "Beğendin mi oyunumuzu?" dedi kırmızı saçlı kadın gülümseyerek. "Alkışların için teşekkürler." "Çok beğendim," dedim tatlı gülüşünden cesaretlenerek. Şimdi yıllar sonra onun adını okurdan bile kıskançlıkla saklamak istiyorum. Ama hikayemin hepsini dürüstlükle anlatmalıyım. Çünkü filmlerdeki Amerikalılar gibi adlarımızı söyleyerek kendimizi tanıttık. "Cem, Gülcihan." "Çok iyi oynuyordun," dedim. "Seyrederken sana dikkatle bakıyordum. Ona sen diyebilmek için kendimi zorluyordum. Çünkü uzaktan gördüğümden ve sandığımdan daha yaşlıydı. Nasıl gidiyor kuyu?" "Bazen su hiç çıkmayacak sanıyorum," dedim. "Aslında öngörende seni görebilmek için kalıyorum," diyebilmek isterdim ama bunu irkiltici bulabilirdi. "Dün ustan da bizim çadırdaydı," dedi kırmızı saçlı kadın. "Kim?" "Mahmut Usta. O suyu bulacağından emin. Tiyatroyu, oyunumuzu da o da çok beğendi. Bilet kestik ona, parasını verdi." "Aslında Mahmut Usta hayatında tiyatro seyretmemiştir," dedim kıskançlıkta. "Ben bir kere biraz Oidipus ve Sofokles'ten bahsettim. Kızdı bana. Nasıl ikna ettiniz?" "Haklı. Yunan oyunu Türkiye'de tutmaz." "Kırmızı saçlı kadın Mahmut Usta'yı kıskanmamı mı istiyordu?" "Ama o oyunda oğul anasıyla yatıyor diye kızıyor." "Dün oyunumun sonunda babanın oğlunu öldürmesine hiç kızmadı," dedi kırmızı saçlı kadın. "Eski hikayeleri, efsaneleri ise çok sevdi." "Oyunun sonunda Mahmut Usta ile de buluşup konuşmuşlar mıydı? Mahmut Usta'nın ben uyuduktan sonra akşam öngörüne, pazar izine çıkan erler gibi tiyatroya gitmiş olmasına bir türlü inanamıyordum. Mahmut Usta aslında bana çok sert," dedim. "Gözü suyu bulmaktan başka hiçbir şey görmüyor. Tiyatroya gitmemi de istemiyordu. Bu akşam buraya geldiğimi bilse kızar bana." "Merak etme, ben konuşurum onunla," dedi kırmızı saçlı kadın. "Öyle bir kıskançlık hissettim ki bir süre konuşamadım." "Mahmut Usta ile kırmızı saçlı kadın arkadaş mı olmuşlardı?" "Ustan çok mu buyurgan, çok mu sıkı?" diye sordu kırmızı saçlı kadın. "Aslında bir baba gibi şefkatle koruyor da beni, arkadaşlık da ediyor ama her emrine de uymamı, ona sürekli itaat etmemi bekliyor." "Sen de itaat et ona, ne var?" dedi kırmızı saçlı kadın tatlılıkla gülümseyerek. "Sana zorla çıraklık ettirmiyor ki. Ailenin parası hiç mi yok?" Mahmut Usta kırmızı saçlı kadına benim bir küçük bey olduğumu anlatmış mıydı? Aralarında benden söz etmişler miydi? "Babam bizi terk etti," dedim. "O zaman sana babalık etmemiş," dedi kırmızı saçlı kadın. "Sen de kendine başka bir baba bul." "Herkesin babası çoktur bu ülkede. Devlet baba, Allah baba, paşa baba, mafya babası. Burada kimse babasız yaşayamaz." Şimdi kırmızı saçlı kadını hem güzel hem de zeki buluyordum. "Babam Marksist'ti," dedim. "Niye Marksist'tir dememiştim. Sorguda işkence gördü. Ben küçükken yıllarca hapis yattı." "Adı ne babanın?" "Akın Çelik. Ama bizim eczanenin adı Çelik değil, Hayat'tı." Kırmızı saçlı kadın düşüncelere daldı. Kendi içine çekildi ve uzun bir süre konuşmadı. Babamın Marksist olması onu niye etkilemişti? Belki de yanılıyordum. Yalnızca yorgundu ve düşüncelere gömülmüştü. Ben de ona Hayat eczanesinde nöbet tutan babamdan, ona yemek götürmemden ve Beşiktaş çarşısından söz ettim. Anlattıklarımı dikkatle dinledi. Ama Mahmut Usta'dan olduğu gibi babamdan da söz etmekten hoşlanmıyordum. Biraz sustuk. Biz kocamla burada kalıyoruz dedi önümden defalarca geçtiğim, pencerelerine hep baktığım binayı göstererek. Kalbim kırıldı. Aldatılmış gibi öfkelendim. Ama sarhoşluğuma rağmen şehir şehir Türkiye'yi gezen derme çatma siyasi bir tiyatro grubunda çalışan o yaştaki bir kadının evli olması gerektiğini de hayal edebiliyordum. Bunu niye daha önce düşünmemiştim? Hangi kat sizin daire? Bizim pencereler sokaktan gözükmez. Bizi öngörene çağıran eski bir mağcunun giriş katında kalıyoruz. Turgay'ın annesi babası da yukarıdalar. Bizim pencereler arka bahçeye bakar. Turgay buradan geçerken pencerelere baktığını söyledi. Sırrımın ortaya çıkması utandırdı beni. Ama kırmızı saçlı kadın tatlılıkla gülümsüyordu. Yuvarlak, güzel dudakları çok çekiciydi. İyi geceler dedim. Çok güzel bir oyundu. Yok, şuraya kadar yürüyüp dönelim. Babanı merak ettim. Hikayemi yıllar sonra okuyan meraklılara şu bilgiyi vermeliyim. O yıllarda tiyatro içinde olsa makyajlı, lacivert, hoş etekli ve 30 küsur yaşlarında kırmızı saçlı, çekici bir kadın gece saat 10.30'da bir erkeğe biraz daha sokaklarda yürüyelim derse bunun çoğu erkek için ne yazık ki bir tek anlamı olurdu. Tabii ben o erkeklerden değil, çocuksu aşkını saklayamayan bir liseliydim. Üstelik kadın evliydi ve burası Orta Anadolu yani Asya değil, Rumeli yani Avrupa'ydı. Ayrıca Ser'de bir solcu siyasi ahlak vardı, yani babamın ahlakı. Hiçbir şey konuşmadan yürüdüğümüzü düşünürken bir süre hiçbir şey konuşmadan yürüdük. Karanlık köşeler daha az karanlıktı ve Öngören kasabasının göğünde yıldız yoktu. İstasyon meydanındaki Atatürk heykeline birisi bisikletini dayamıştı. ''Sana siyasetten söz eder miydi?'' dedi kırmızı saçlı kadın. ''Kim?'' ''Babanın siyasi arkadaşları eve gelir miydi?'' ''Babam zaten pek yoktu evde. Annem de babam da benim siyasete karışmamı istemediler.'' ''Baban seni niye solcu yapmadı?'' ''Ben yazar olacağım.'' ''Bize de bir oyun yazarsın artık.'' dedi sihirli bir havayla gülümseyerek. Şimdi neşelenmişti ve çekici, baştan çıkarıcı bir hava gelmişti üzerine. Benim son monologlarım gibi bir oyun, bir kitap yazılsın, benim hayatımda içinde olsun isterdim. O son uzun monoloğu anlayamadım tam. Metni var mı? Yok, onları anında ilhamla söyleyiveriyorum. Bir kadeh rakının da etkisi oluyor. Aslında tiyatro oyunu yazmayı düşünüyorum dedim salak bir liselinin ukala havasıyla. Ama önce tiyatro kitaplarını okumalıyım. İlk okuyacağım klasikte Kral Oidipus olacak. İstasyon meydanı Temmuz gecesinde hatıralar gibi tanıdıktı. Gece karanlığı öngörenin yoksulluğunu, bakımsızlığını örtmüş, soluk turuncu lambalarının etkisiyle istasyon binası ve meydanını kartpostalları resmi basılabilecek ilginç bir yere çevirmişti. Meydanı ağır ağır dönen askeri jipin güçlü ön farları kenarda duran bir köpek çetesini aydınlattı. Olay çıkaran disiplinsizlikleri, kaçakları arar bunlar dedi kırmızı saçlı kadın. Buranın erleri çok edepsiz oluyor nedense. Cumartesi pazar tiyatroda onlar için özel bir şeyler oynamıyor musunuz? Para kazanmamız gerek dedi gözlerimin içine dimdik bakarken. Biz halk tiyatrosuyuz. Hükümetten maaşı devlet tiyatrosu değil. Uzanıp yakama takılmış bir saman parçasını aldı. Gövdesinin, uzun bacaklarının ve göğüslerinin çok yakında olduğunu hissettim. Hiç konuşmadan geri döndük. Badem ağaçlarının altındayken kırmızı saçlı kadının gözleri sanki siyahtan yeşile dönmüştü. Aşırı bir huzursuzluk vardı içimde. Son bir ayda pencerelerine defalarca baktığım apartman uzaktan gözüktü. Kocam senin bu yaşta aslında iyi rakı içtiğini söylüyor dedi. Baban da içiyor muydu? Buna başımı evet diye sallayarak cevap verdim. Aklım kocasıyla bir masada ne zaman, nasıl oturduğumuzdaydı. Bunu hatırlayamıyordum ama sormak da içimden gelmiyor, kalp kırıklığı ile onları unutmak istiyordum. Üstelik kuyu bittikten sonra onu bir daha göremeyeceğimi düşünmek şimdiden çocuk gibi acı veriyordu bana. Bu acı onun pencerelerine üstelik değildi, takıntıyla bakmamın bilinmesinden ağırdı. Binaya 100 metre kala badem ağaçlarından birinin altında durduk. İlk o mu durdu, ben mi durdum şimdi bile hatırlayamıyorum. Çok akıllı ve şefkatli buluyordum onu. Sahneden gözlerimin içine baktığı zaman yüzünde gördüğüm güçlü ve iyimser ifadeyle bana tatlılıkla, şefkatle gülümsedi. O anda tiyatroda ağlayan baba savaşçıyla oğlunu seyrederken hissettiğim pişmanlık duygusu geçti içimden. Turgay İstanbul'da bu akşam dedi. Sen de baban gibi rakı seviyorsan onun şişesinden bir kadeh vereyim. Memnun olurum dedim. Kocanla da tanışırız. Turgay kocam işte dedi. Geçen de oturup içmişsiniz. Beni oyuna al demişsin ya. Hayretle anladığım şeyi sindireyim diye biraz sustu. Turgay kendinden 7 yaş büyük bir kadınla evlendiği için bazen utanıp evli olduğumuzu saklıyor dedi. Gençliğine bakma, çok akıllı, çok iyi bir kocadır. Yeniden yürümeye başladık. Ben de kocanla nerede oturup içtiğimizi düşünüyordum. O akşam Turgay'la lokantada kulüp rakısı içmişsiniz. Yarım şişe daha var evde. Eski Mao'cu arkadaşın yerli konyağı da var. O da yakında dönüyor. Biz de çekip gideceğiz. Seni özleyeceğim küçük bey. Nasıl? Biliyorsun bizim zaten burada günlerimiz doldu. Ben de çok özleyeceğim seni. Apartmanın kapısında vücutlarımız birbirine iyice yakındı. Şimdi onu baş döndürücü buluyordum. Anahtarını çıkarıp sokak kapısını açarken, rakın için buz ve leblebi de var dedi. Leblebiye gerek yok dedim. Acelem var, çok kalmayacağım havasıyla. Sokak kapısı açıldı. Zifiri karanlık dar bir girişten geçtik. Kör karanlıkta anahtarlığındaki öteki anahtarı aradığını işitiyordum. Derken çakmağını yaktı ve alevinin ışığında korkutucu gölgeler arasında anahtarı ve kilidi bulup kapıyı açıp daireye girdi. Giriş ışıklarını yakarken bana döndü. Korkacak bir şey yok dedi gülümseyerek. Bak, annen yaşındayım. O gece hayatımda ilk defa bir kadınla yattım. Çok sarsıcı ve çok harikaydı. Bir anda hayat, kadınlar ve kendim hakkımda bütün düşüncelerim değişti. Kırmızı saçlı kadın bana kendimi ve mutluluğu öğretmişti. 33 yaşındaydı. Yani benim yaşadığımın tamı tamına 2 mislini yaşamıştı ama 10 mislini yaşamış gibiydi. Aramızdaki yaş farkının okul ve mahalle arkadaşlarımın çok ilgi ve hayranlık duyacağı bu noktanın üzerinde o gün durmadım. Yaşadığım şeyin ayrıntılarını kimseye anlatmayacağımı daha yaşarken biliyordum. Bu yüzden arkadaşlarımın da merak edeceği ve anlatsam hepsinin palavra diyeceği ayrıntılara girmeyeceğim. Ama kırmızı saçlı kadının vücudunun zaten tahmin ettiğim gibi çok iyi olması ve sevişirken rahat, cesur, hatta biraz edepsizce davranması yaşadığım şeyi daha da inanılmaz kılıyordu. Hem Turgay'ın rakısını bitirdiğim hem de tabelacılık yapan ve evini atölye gibi kullanan eski Mao'cunun konyağından son anda bir bardak içtiğim için gece yarısından çok sonra öngörenden ayrılırken düz yürüyemiyor ve bir rüyadaki gibi yaşadığım her anı sanki dışarıdan görüyordum. Ne kadar mutlu olduğumu da sanki ben değil de beni dışarıdan gören bir başkası düşünüyordu. Mezarlığın yokuşunu çıkarken içime Mahmut Usta korkusu sardı. Hissettiğim coşkulu, şiirsel şeyi onun azarlarından korumak geliyordu içimden. Ayrıca beni kıskanabilirdi de. Mezarlıktan baykuş bile artık uyumuştu. Sonra kestirme olsun diye ortasından geçtiğim arazilerin birinde ayağım bir tümseye takılınca otlar arasına yumuşacık devrildim ve yukarıdaki ışıl ışıl gökyüzünü gördüm. Alem, her şey ne harika. İşte fark etmiştim, acelem neydi? Mahmut Usta'dan niye o kadar korkuyordum? Kırmızı saçlı kadının dediği doğruysa, o da sarı çadıra girip oyunu seyretmişti. Nedense bunu kıskanıyor, tiyatrodan sonra buluşup konuştuklarına inanamıyor, unutmak istiyordum. Öte yandan kırmızı saçlı kadın gibi bir kadınla yatmış olduğum için kendime güvenim arttığını anlıyor, her şeyi yapabileceğimi hissediyordum. Kuyudan su çıkmayacaktı ama ben paramı alıp dönecek, dershaneye gidecek, üniversite sınavlarında iyi puan alacak, yazar olacak, şu karşımdaki yıldızlar gibi hiç durmadan ışıldayan bir hayatım olacaktı. Bir kaderim vardı, belliydi, onu görüyor, kabul ediyordum. Belki kırmızı saçlı kadın hakkında bir roman bile yazardım. Bir yıldız kaydı. Gözümle gördüğüm alem ile kafamın içindeki alemin birbiriyle örtüştüğünü derinden hissederek Temmuz göğüne bütün dikkatimle yoğunlaştım. Sanki onları okursam yıldızların düzeni bana hayatımın bütün sırlarını verecekti. Zaten her şey güzeldi, her şey yıldızlar gibiydi. Yazar olacağımı da daha o gece iyice anladım. Bunun için insanın yalnızca bakması, görmesi, gördüğünü anlaması ve kelimelerle söylemesi gerekiyordu. Kırmızı saçlı kadına karşı içim şükran doluydu. Alemde kafamda her şeye birleşmiş, tek bir mana olmuştu. Bir yıldız daha kaydı. Belki de o yıldızı bir tek ben görmüştüm. Ben varım diye düşündüm. Bu güzel bir duyguydu. Ağustos böceklerinin tık cik cik tık cik cikleri gibi yıldızları da sayabilirim. Ben buradayım. 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31. Sırtımda, ensemde otları hissediyor. Tenimde kırmızı saçlı kadının dokunuşlarını hatırlıyordum. Oturma odasında, divanın üzerinde, ışıkları bütünüyle söndürmeden sevişmiştik. Kırmızı saçlı kadının gövdesi, kocaman göğüsleri ve bakır rengi teninin üzerine vuran ışık gözümün önünden gitmiyor. Güzel dudaklarıyla öpüşlerini, vücudumun her noktasına dokunuşunu hatırlıyor. Onunla yeniden sevişmek istiyordum. Ama tabii kocası Turgay İstanbul'dan yarın dönecekti ve bu imkansızdı. Öngörendeki yalnızlık akşamlarında Turgay bana yakınlık göstermiş, iyi niyetle arkadaşlık etmişti. Ben ise İstanbul'a gittiği gece arkadaşımın güzel karısıyla yatarak ona ihanet etmiştim. Kötü, güvenilmez biri olmadığımı kendi kendime kanıtlamak için dumanlı kafamla suçuma bahaneler aradım. Kırmızı saçlı kadınla Turgay'ın karı koca olduğunu öğrendiğimde ok çoktan yaydan çıkmıştı zaten dedim kendi kendime. Hem Turgay da 40 yıllık arkadaşım değildi. Toplam 3-4 kere görmüştüm onu. Zaten erlere göbek atan, edepsiz hikayeler anlatan, yersiz yurtsuz göcebe tiyatrocular aile değerlerine inanmazlardı. Belki de Turgay da karısını başkalarıyla aldatıyordu. Belki de birbirlerine maceralarını anlatıyorlardı. Belki kırmızı saçlı kadın yarın benimle geçirdiği saatleri Turgay'a anlatırdı. Ama belki bunu bile yapmayacak, beni unutacaktı. Keyfim kaçmış, çadır tiyatrosunu seyrederken hissettiğim pişmanlık duygusuna kapılmıştım. Tiyatroda seyrettiklerimin bana bu duyguyu nasıl verdiğini çıkaramıyordum. Aynı oyunu Mahmut Usta'nın seyretmiş olması ise içimde bir kıskançlık duygusu uyandırıyordu. O ikisi, kırmızı saçlı kadın ile Mahmut Usta, tiyatronun dışında hiç buluşup görüşmüşler miydi? Kuru otların üzerinde ayak seslerim küçük zavallı kuyucu çadırımıza yaklaşıyordu. Gök ne kadar geniş, alem ne kadar sınırsızdı. Ama şimdi o küçük yere girecek, daralacaktım. Mahmut Usta uyuyordu. Sessizce kendi yatağıma giriyordum ki seslendi. Neredeydin? Uyuyakalmışım. Beni masada bıraktın, tiyatroya mı gittin? Hayır. Saat 4. Yarın sıcakta uykusuz nasıl çalışacaksın? Canım sıkılıyordu, rakı içirdiler dedim. Çok sıcaktı. Dönüş yolunda şurada yıldızlara bakarken uzanmışım, uyuyakaldım. Çok uyudum usta. Oğlum, yalan söyleme. Kuyu şakaya gelmez. Bak, su çıkmak üzere. Cevap vermedim. Mahmut Usta dışarı çıktı. Çadırın aralığından yıldızlara bakarken Mahmut Usta'yı unutur, uyuyakalırım sanıyordum ama aklım ona takıldı. Niye tiyatroya gidip gitmediğimi sormuştu. Mahmut Usta beni kıskanıyor olabilir miydi? Kırmızı saçlı kadın gibi kültürlü bir tiyatro oyuncusu elbette Mahmut Usta gibi bir köylüyle ilgilenmezdi. Ama kırmızı saçlı kadının sağı solu belli olmazdı. Zaten bu yüzden hemen ona aşık olmuştum. Çadırdan çıkıp Mahmut Usta'nın peşine düştüm. Gözlerime inanamıyordum ama gecenin bu saatinde öngörüne doğru yürüyordu. İçimde denetlenemez bir kıskançlık ve öfke hissettim. Sınırsız gecenin içinde yıldızların ışıltısıyla Mahmut Usta'nın karanlık gölgesini zar zor seçiyordum. Ama sonra yoldan ayrıldı ve benim ceviz ağacına doğru yürüdü. Sigarasını yakarken ağacın altına oturduğunu gördüm. Otların arasına yatıp uzun bir süre uzaktan Mahmut Usta'nın sigara içmesini bekledim. Yalnızca sigarasının ucundaki turuncu ışığı görüyordum. Öngörene gitmediğinden emin olunca ondan önce çadıra dönüp yattım. Ama o akşam onu uzaktan izlemem yıllarca gözümün önünden gitmedi. Bazen rüyalarımda üçüncü bir göz olur. Hem Mahmut Usta'yı hem de onu takip eden genç halimi aynı anda uzaktan seyrederdim. Sabah her zamanki gibi erkenden uyandım. Yani güneş çadırdaki küçük aralıktan upuzun ve sarı bir kılıç gibi içeri girerken. En fazla 3 saat uyumuş olmalıydım ama iyice dinlenmiş gibiydim. Üstelik kırmızı saçlı kadınla dün geceki deneyimimden sonra kendimi daha güçlü hissediyordum. Uykunu aldın mı? Aklın burada mı? Dedi Mahmut Usta çayını içerken. Tamam usta, aslan gibiyim. Gece geç gelmemden hiç söz etmedik. Son 4 gündür yaptığımız gibi önce aşağıya Mahmut Usta indi. Küçük kara leke ta aşağıda daha da küçük bir kovayı kürekle dolduruyor, arada bir çek diye bağırıyordu. 25 metre aşağıdaydı ama boru misali betonun ucunda daha da uzaktaymış gibi gözüküyordu. Güneşten kamaşmış gözlerim bazen beton kuyunun dibinde onu göremeyip telaşlanıyor, görmek için kafamı kuyuya doğru daha da fazla sarkıtınca düşmekten korkuyordum. Dolu kovayı yukarı çekmek iyice zorlaşmıştı. İp düzgün durmuyor, kova yükselirken bazen nereden geldi belirsiz bir rüzgara kapılmış gibi sağa sola hareket ediyor, duvara çarpıyordu. Bu hareketin nedenini anlayamıyorduk. Ben tek başıma çıkrığı çevirdiğim için aşağıda bir yerde kovanın yine bir yay çizdiğini fark etmiyor, o zaman başına bir şey düşmesinden korkan Mahmut Usta aşağıdan kükrer gibi bağırıyordu. Kuyunun ağzından uzaklaşıp küçüldükçe Mahmut Usta hem daha sık hem daha yüksek perdeden bağırmaya başlamıştı. Kovayı indirirken ağır davrandığım için bağırıyor, kovayı boşaltırken çok vakit geçirdiğim için bağırıyor, kuru kumun çıkardığı toza sinirlendiği için bağırıyordu. Sürekli bir suçluluk duygusu vardı içimde. Ustamın beton kuyunun borusunda yankılanan bağırışları kuyunun ağzından tuhaf bir uğultu gibi yeryüzüne çıkıyordu. Sık sık kırmızı saçlı kadının tatlı gülüşünü, güzel gövdesini, heyecanla sevişmesini düşünüyordum. Onu düşünmek çok güzeldi. Öğle paydosunda koşa koşa öngörüne gidip bir görse miydim? Yukarıda yeryüzünde olduğum için şükrediyordum ama sıcakta işim Mahmut Usta'nınkinden çok daha ağırdı. Ali ile çevirdiğimiz çıkrığı tek başıma döndürmeye biraz alışmıştım ama bazen gücüm tükeniyordu. Yukarı çektiğim dolu kovayı kenardaki ahşap sahanla oturturken zorlanıyordum. Eskiden bu işi Ali ile ikimiz dikkatle yapardık. O anda kovayı biraz daha yükseltip sonra bir anda aşağı bırakıp gibi ipi gevşetirken kovayı hafifçe kenara çekip ahşaba oturtma işini tek başıma yapmak çok zordu. O sırada kovayı kancasından çıkarmadan hafifçe yana yatırdığım için bazen tepesinden kum taneleri, midyeler, taşlaşmış deniz minareleri aşağı dökülüveriyordu. Birkaç saniye sonra kuyunun dibinden Mahmut Usta'nın homurtusu ve bağırışları geliyordu. Midye ve küçük taş tanelerinin çok yüksekten düşerse fena yaralayacağını, kafaya gelirse öldüreceğini Mahmut Usta çok söylemişti. Kovayı bu yüzden ağzına kadar doldurmuyordu. Bu da işi daha fazla uzatıyordu. Kovadan el arabasına yüklediğim kara kuru midye kabuklarıyla dolu kumu arazinin yeni bir köşesine boşaltırken çok ter dökerdim. Dönerken Mahmut Usta'nın azarlayıcı sesini bir uğultu halinde işitir ama ne dediğini tam anlayamazdım. Sanki aşağıdan bir şaman dedesinin dev ile cin arası bir yeraltı yaratığının şikayetçi, öfkeli çığlığı geliyordu. 10 kat apartman yüksekliğinden aşağıdaki kovanın zeminde mi yoksa biraz yukarıda mı kaldığını görmek imkansız olduğu için son metreler biraz yaklaşırken çıkrığı durdurur, kilitler, ustamın seslenip biraz daha demesini beklerdim. Aşağıda kuyunun dibinde Mahmut Usta ne kadar küçük, ne kadar çaresizdi. İşe başlayalı bir saat olmuştu ki bir an başım döndü. Kuyuya düşeceğim sandım. Az sonra arabadaki toprağı boşaltırken durdum, yere uzandım. Bir dakikada olsa uyuyakalmış olmalıyım. Geri döndüğümde kuyunun ağzından Mahmut Usta'nın homurtusu geliyordu. Boş kovayı indirdim ama şikayetçi sesi durmadı. Ne var usta diye seslendim aşağıya. Beni yukarı al. Ne? Beni yukarı al diyorum. Kova ağırdı. İçine tek ayağıyla basmış olmalıydı. Ustamı yukarı çekmek en yorucu olanıydı. Gücüm tükeniyordu. Başım dönerken çıkrığın koluna bütün gücümle asılıyor. Mahmut Usta'nın kuyudan vazgeçip paydos edip beni azat ederek paramı vereceğini hayal ediyordum. Paramı, eşyalarımı alır almaz önce kırmızı saçlı kadına gidecek, ona aşık olduğumu, Turgay'dan ayrılıp benimle evlenmesi gerektiğini söyleyecektim. Annem ne derdi bu işe? Kırmızı saçlı kadın mutlaka ben senin annen yaşındayım deyip bana gülecekti. Belki öğle paydosunda önce ceviz ağacının altında 10 dakika uyurdum. Çok yorgunsan 10 dakikalık bir uyku bazen saatler süren uyku kadar güç verirmiş insana. Bir yerde okumuştum bunu. Kırmızı saçlı kadına sonra giderdim. Mahmut Usta'nın kafası kuyunun ağzında belirince toparlandım ve ne kadar bitkin olduğumu saklamaya çalıştım. Oğlum, çok yavaşladım bugün dedi. Bak, ben burada su bulacağım. Sen de biraz bu suyu bulana kadar ustanın sözünden çıkmayacaksın. İşi yavaşlatma. Peki usta, şaka etmiyorum. Tabii usta. Bir yerde medeniyet varsa, köy, şehir varsa orada kuyular olduğu içindir. Susuz medeniyet, ustasız kuyu olmaz. Ustasına boyun eğmeyenden de kuyucu çırağı olmaz. Su çıkınca zengin olacağız. Zengin olmasak da ben seninleyim ustacığım. Mahmut Usta bir öğretmen gibi bana dikkatli olmamı, gözümü dört açmamı uzun uzun öğütledi. Kırmızı saçlı kadını tiyatroda seyrederken de aklında bana öğüt vermek var mıydı acaba? Bir rüyadaki gibi ustamın sözlerini işitiyor ama onlara cevap vermiyor, böyle bir sorumluluk hissetmiyordum. Kırmızı saçlı kadının hayali yeniden belirdi gözlerimin önünde. Ondan utandım. Git şu terli gömleğini değiştir dedi Mahmut Usta. Aşağı sen ineceksin. Orada iş daha kolay. Tamam usta. Ayrım sonu, sayfa 78.